Ayrım 10. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 149. 13. Sorumlu Kiremit. Gören gözler görüyor ki Ecevit aldı iktidarı çoktan. Hükümeti de kurdu, damını bile çıktı. 13 kiremit eksiği var sade. Bir de bayrak çekilecek sacağına. Yağmur yağarsa mı ne olacak? Korsun akan yerin altına bir leğen oldu bitti. Nasıl olsa önümüzde yaz. Hem efendim Demirel Bey'imizin sahi-i devletinde bir hükümet diyene hakuran kafeslerine alıştık. Oho! Aldın mı Koru Türk'ten yetkiyi? Aldın. Hükümeti kurdun mu? Kurdun. Pür azamet meclisin karşısına çıktın mı? Çıktın. Sen ona bak. Bu arada şirinlik muskası memduh ekşiyi sürersin meclis başkanlığına aday. Seçilebilirse artık seçilsin. Milletvekilleri de dönme dolapta varsın eyleşsin bir eyyam. Güven oyu mu? Canım o da beklesin biraz ihtiyari durakta patlamadı ya. Ona gelinceye kadar hükümetin önünde öyle çetin işler var ki yapacak. Kolay mı o pasaklı milliyetçilerin 26 aylık süprüntüsünü temizlemek? Tahtaları ovarcasına camları sileceksin. Dağ gibi bulaşık yığılmış mutfağın yalağına. Sonra da onca kirli çamaşırı yıkayacaksın. Bakkal kasap zebella gibi dayanmış kapıya. Yüz suyu döküp sağdan soldan az dünyalık denkleştirip borçları kapatacaksın ki evladü ayal sade suya tiride talim etmekten halas olsun. Başıboş kalmış çocuklar azmışlar ki nasıl. Gece yarılarına kadar viraneliklerde taş muharebesi. Birinin kafası patlamış, öbürünün çolak kalmış kolu. Bir de Kıbrıs diye öyle püsküllü bir bela var ki başından atsan atamazsın, satsan satamazsın. Baba bel güzarı dedik aldık ama anamız da ağladı. Velhasıl milletçe istikbale çıktığımız yeni iktidarın istikbali parlak mı parlak? Bu gaile bolluğunun altından bakalım bu azınlık hükümeti nasıl kalkacak? Düşmez kalkmaz bir Allah. O acır belki halimize de bize 13 kiremit ihsan eder. Öyle ucuzundan ve de sorumlu sağlam cinsinden. Karşıki evin damından mı apartırız? Olur mu canım öyle şey, yaraşır mı bize? Hem o kiremitlerin bizim dama uyacağını nereden biliyorsun? Alimallah bir fırtına çıkar, eğreti kiremit kurtulup yerinden sezmez bir tarafına inerse ne yapacaksın? Ama bilader, böyle de çatısı açık oturulmaz ki. Sade kuşlar pislese tepene, hadi neyse, fali hayırdır. Ama bunun kışı var, karı var, dolusu var, boşu var, uğursuzu var, hırsızı var. Hem ben başı açık uyumam ki geceleri. İlla kelime takkeyi oturtacağım. Yoksa gözümü kırpmam sabahlara kadar. Ne yapayım, öyle alışmışım. Şimdi dam böyle aslan ağzı gibi yarık dururken üstümde nasıl yatarım ben? Hem biz apartacak filan değiliz o kiremitleri. Bildiğim bir dua var. Okur okumaz buradan onlar hep iniverecekler bizim dama kendiliklerinden. Ne bakıyorsun öyle yüzüme? Para mara yok ucunda. Sırf maneviyata dayanıyor bu iş. Manen tatmin edeceğiz biz onları. Biliyorsun meraklıyımdır ben musikiye. Saat başı Dede Efendi'nin Acem Aşiran peşrevini çalacağım onlar için plaktan. Ruhları arınsın diye. O karşıki mundar evin damında pinekleye pinekleye, içleri dışları zifire kesmiştir zavallıcıkların. Mesele fertlerimizin sorumluluk duygusuna hitap edebilmekte. Âli memleket menfaati deyince sade akan sular durmaz, kiremitler de kanatlanıp gelir bizim dama konarlar. Hem bu kiremitler öyle tip tipi değil, serkeşlikleri, huysuzlukları yoktur bunların. Hangi dama damlarlarsa o dama yamanırlar. Meşrepleri ve maneviyatları geniştir senin anlayacağın, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yalnız o bizi destekleyen solcular ne olacak bu arada? Canım onlarda şöyle bir Laz türküsü vardır hani onu okusunlar. Gel cidalım ormana da orman olsun evimiz. Çınar yapracıkları da olsun çiremidimiz. 16 Haziran 1977. Tahterevalli stratejisinde yeni aşama. Türkiye'de sol öteden beri karşı tarafın hesaplarını kale almaz. Hep kendi hesaplarına kapanır kalırdı. Ne oldum deme, ne olacağım de hesabına da içeri giderdi boyuna. Şimdi ise tersi, karşı tarafın ne yapacağını hesaplamaktan, ne yapmanız gerektiğini düşünmeye meydan bulamıyoruz. Bu yüzden işler öyle çatallaştı ki, Lenin'in Ne Yapmalı adındaki o ünlü kitabını Türkiye için yeniden yazmak gerekse, başlığı aciliyet dozunu bir tutam daha arttırarak ne halt etmeli olmalı bence. Başımıza düşebilecek taşların büyüklüğünü, küçüklüğünü, cinsini, cibilliyetini, mezuralıya, başımızın daha da doğrusu beynimizin içi boşaldı. İyi ya da kötü, saatte olsunlar üstümüze geldi geliyor, gelecek merakından işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın geleceğini temsil ettiğimizi, bize yaraşmayan bir içi geçmişlikle unutacağız neredeyse. Faşizm bir hastalıktır, kabul, ama hastalık hastası Meraki diye de bir güldürü prototipi var. Onu da geçtik. Ecevit'in helal Krishna sütü emmişliğine güvendik. Yine de o faşizm denen zehri başı sıkıştıkça salgılayan burjuvazi yılanının bu panzehiri de sağ sağlığı için bir şifa suyuna dönüştürmek üzere ne efsunkar karınca duaları zikrede geldiğini niye aklımıza getirmiyoruz? Ne ola ki bu yılanın zikri ve fikri? Biliyorsunuz burjuvazi gelişme süreci boyunca hele bizim gibi bu süreci ağır aksak, kör topal, yaşama zorunda kaldığı ülkelerde kendi içinde bir takım çelişkiler türetir. Çıkarları her noktada birbirine çakışmayan değişik kesimlerden oluşur. Diyelim ki toprak burjuvazisi, ticaret burjuvazisi, sanayi burjuvazisi, bunların sonuncusu elbet egemen olan üretim biçiminin, yani kapitalizmin has, gözde ve hızla büyüyen çocuğu olduğu için öbür kesimleri sultası altına almak, onları kendine bağımlı kılmak ister. Bunun içinde elinde iki çeşit araç var. Biri siyasal, öbürü askercil. Bizim sanayi burjuvazisi bunlardan askercil olanını denemedi değil. Daha da dener belki. Ama türlü dış ve iç nedenlerden ötürü tutukluluk yaptı bu silah. Siyasal olanı ise yani parlamento ve parşömento yolundan ispatı vücut eden siyasal partiler daha makbul sayılıyor şu günlerde. Lakin bu kuruluşlar burjuvaziden yana olanları kastediyorum, oluşumları gereğince sade egemenleşmek isteyen sanayi burjuvazisini değil, öbür burjuva kesimlerini de içinde barındırıyor, temsil ediyor. Bu partileri yönetenler canı gönülden, büyük burjuvaziye bağlı olsalar bile onun çıkarları doğrultusunda bir takım kökten ameliyatlara kalktıklarında öbür kesimlerin bu partiler içindeki temsilcilerinin direnciyle karşılaşıyor. Üstüne üstüne gitti mi de kopmalar, dağılmalar yer alıyor. Bunun üzerine son 2,5 yıldır tanıklık ettiğimiz üzere burjuvazi kendine bağlı partiler arasında milliyetçilik, antikomünizm gibi artık geçerliliği şüpheli bir takım buyruk sözlerle yapay, aynı zamanda da kendinin uzun erimli çıkarlarına aykırı çareler denedi. Söktüğü kadar söktü, bize de taş söktürdü. Bu arada Halk Partisi küçük burjuva kökenliliğinden edindiği ikili ve ikircikli yapısından, yani emek ile sermaye arasındaki dengeci kaypaklığından elden geldiğince arıtırılıp, sermaye lehine tutarlılığına kavuşturulmalıydı. Ki halk yığınlarının baskısı ve bastırmasıyla birden sola kayıp bu oyunu bozuvermesin. Kıbrıs fethi bu hazırlığın ilk mihenk taşıydı. Sermaye ile için için bütünleşme işlemi parti içinde de çeşitli kanat ve kanallardan yürütüldü. En sonunda erken seçim yolundan cılız bir Halk Partisi iktidarı sağlanarak bu hesap büsbütün güvenceye alındı. Daha önce zaten komandolarca yaratılan faşizm şantajı Türk solunu da bir teslimiyet içine sürüklemiş, bu oyunun inceliklerini anlayıp anlatmakta aciz içine düşürmüştü. Halk Partisi güçsüz iktidarıyla sola kaymalardan alıkonulmuş olacağına göre hanidir kotarılan çözüm stratejisi yürürlüğe konulabilirdi artık. CHP halkça, hakça önlemler başlığı altında burjuvazinin o aykırı toprak ve ticaret kesimlerini sonunda büyük burjuvaziye bağımlı kılacak kesip biçmeleri yerine getirebilirdi. Toprak reformu, toprak vergilendirmesi, kredi dağıtımında ticaret kesiminden ayrıcalığın sanayiye kaydırılması vesaire. Öte yandan Türk solunun içine düşürüldüğü teslimiyetten kurtulmasının epey zaman alacağı bu durumda iktidarını geniş ölçüde işçi sınıfına borçlu olan bu iktidar emek ve sermaye çelişkisine bile dallandırabileceği bir barış çağrısı içinde emekçilerin isteklerinde yumuşatıcı etkiler sağlayabilir, böylece sermayenin birikim güçlüklerini de bir süre için azaltabilirdi. Öte yandan aynı Halk Partisi burjuva partilerinin sermaye yetiştirme telaşıyla açtığı ekonomik boğazları halkın boğazından, planlı ekonomi vaveylasıyla keserek kapatmaya zorlanacağı için emekçi yığınları nezdindeki sevimliliğini yitirecek, sonunda da sol oyların bölünmesi olgusuyla giderek karşılaşacak, güçten düşecekti. Oysa sağ böylece kendi içindeki çelişkileri giderip sanayi burjuvazisinin çıkarlarına doğrudan doğruya bağlı tek bir partiye, ola ki AP, donatılmış olacaktı bu arada. Bu sürecin sonunda halkın özellikle solun desteğini yitirmiş, kurulu düzenle bütünleşmiş, solaki bir halk partisi kendi içinde pekişmiş, bütünleşmiş bir burjuva partisi kalacaktı ortada. Bu iki siyasal parti arasında böylece kurulacak olan tahterevalli, Türk solu terslik ile teslimiyetçilik arasında bocaladığı, kendi partisini kurup bu stratejinin iç yüzünü ortaya koyamadığı sürece, yurdumuzun beyninde kimi zaman bir yanı, kimi zaman öbür yanı yukarı getirilmek suretiyle neşemize neşe katacaktı. Strateji budur işte, bunu bozmak da elbet Türk soluna düşer. Biz şanlı bir hareketiz, şantajlara düşmeyelim. Ve de şunu iyi bilelim ki Halk Partisi'ni kendi yapısı ve özellikleri içinde yurda yararlı bir parti sayıyorsak, bu partiye yapılacak en büyük yardım onu ve onu tutan yurttaşlarımızı bu sağa kayışa, bu sağlıksız gidişe karşı uyarmaktır. 17 Haziran 1977 Maymuncuk düştü mü suya? Bu seferki hükümet bunalımı kısa süreceye benzer. Hasta 2-3 güne kalmaz yatağından fırlar kalkar, gözünün ucuyla görüyor. Çünkü dolabın ardında bekleyen hazik ve nazik Sen Bernardları. Yatakta biraz daha sallanayım derse o lokman hekimlerin kendisini nasıl lokma lokma edeceklerini iyi biliyor. Can pazarı bu, kolay değil. Onun içinde can havliyle dupduru gelecek çaresiz. Başka seçeneği yok fıkaranın. Damat Metin Paşa'nın pek hekimane buyurdukları üzere bir ihtimal daha var. Sıkı yönetimli demokrasi. O da ölmek mi dersin? June 8, Arca Hart dahil, burjuva basınımızın en havalı hava topları Halk Partisi'nin dış yardımla kendi başına bir azınlık hükümeti kurması gerektiğini, eksik olmasınlar, olanca belagatleriyle ortaya koyuyorlar. Dış basında da dışında değil bu reçetenin. Koçum Vehbi de radyodan dinledik evvelsi gün. Türkiye'nin bitmeyen bir kavganın içine sürüklendiğini, bundan bir an önce kurtarılması icaplandığını beyan ettiler. Laf arasında en sayın ve en kodaman bir sermayedarımızın bitmeyen kavga gibi Steinbeck'in galiba bir zamanlar yasak listesinde yer almış bir kitabını tetkik eylemiş olduğunu da bu vesileyle ve sevinçle öğrendik. Yalnız bütün bu çeşitli dehlizlerden estirilen ufunet demeyeyim, rüzgarın bir ortak yanı var. Erbakan Hoca'nın İbn-i Sina rahlesinde yetişmiş olması nedeniyle önerdiği tenkiye usulünün hastaya tatbikine hepsi tümden karşı. Marpucunu iptidai buluyorlar herhalde. Anahtarın bu ara bizce değil, onlarca iki büyük sakıncası belirdi. Davranmayın hemen, ideolojiya ile zerre ilişkisi yok bunun. Burjuvazinin tek bir tanrısı vardır. İncil'deki mammon, yani para. Üst yanı ırgalamaz onları. Hem canım bu iş 1973 seçimlerinde tarihsel yanılgı formülüyle çoktan sağlam kazığa bağlanmamış mıydı? Öyleyse neymiş bu sakıncalar? 1. MHP'nin dış politikası Kıbrıs sorununda olsun, ortak pazarla ilişkiler konusunda olsun, Batı dünyasından palamarı çözdürtmemek için yırtınan egemenlerin hesaplarına aykırı düşüyor. Ekonomi politikası da şimdilik büyük burjuvaziye kalp olmamış taşra sermayesinden yana oluşu nedeniyle genel planlaması bakımından bütün Ali Cengiz planlarını alt üst ediyor. 2. Şu anda MSP ile CHP arasında kurulacak bir koalisyon, CHP'nin başını çektiği genel sola açılışın durdurulması amacıyla tezgahlanan alengirli oyuna ters düşüyor. Burjuvazice yarınki iktidar öyle bir iktidar olmalı ki geleceği pamuk ipliğine bağlı olsun, göbek bağı da kendine, yani sermayenin çıkarlarına uçkurlu. Oysa CHP'nin MSP ile kuracağı bir koalisyon iki partinin de sınıfsal temel nitelikleri dolayısıyla bir küçük burjuva ittifakı özü taşıyacağından ister istemez büyük burjuvazinin kısa ve uzun erimli çizelgesini bozacaktır. Onun için de işte MSP'nin anahtarı mammon denen para tanrısına uymayan bir maymuncuktur. Komşu komşu, hu hu, hocan geldi mi?
Geldi.
Ne getirdi?
Bir maymuncuk.
Kime kime?
Sana bana.
Daha kime?
Bülent'e.
Maymuncuk nerede?
Kara kedi kaptı.
Kara kedi nerede?
Suya düştü.
Su nerede?
Süleyman içti.
Süleyman nerede?
Dağa kaçtı.
Dağ nerede? Yandı, kül oldu.
Vay benim köse sakalım mı acaba?
21 Haziran 1977 Enver Gökçe'nin Yeryüzünce şiiri. Bertolt Brecht'in oyunlarından birinde şöyle bir koro parçası var. güzel şeydir sınıf kavgasında ortaya çıkıp konuşmak, yalın bir sesle yığınları kavgaya çağırmak, zalimi ezmek, mazlumu ayağa kaldırmak. Lakin namluları altında kapitalistlerin gizli gizli ve ilmik ilmik partinin ağlarını ören o ufak tefek gündelik işler hem yararlıdır hem çetin. Konuşacaksın ama bilmeyecekler konuştuğunu senin. Üstün geleceksin ama senden bilmeyecekler üstünlüğünü. Öleceksin ama kimse bilmeyecek öldüğünü. Enver Gökçe Bright'in anlattığı bu insanların mayasından genç yaşta devrim yoluna baş koydu, çalıştı, koştu, didindi. Kimsecikler bilmedi. Polis duydu sonra. Tecritlere, hapislere düştü. Kimsecikler bilmedi. Hastalandı, dara düştü. Kimsecikler bilmedi. Yaşıyorsa hala bizim bildiğimizden değil. Lakin Enver Gökçe devrimci değil sade, aynı zamanda bir şair. Yani kendini dinletmek, sesini duyurmak ve kendini göstermek istemesi uğraşı gereğince doğal sayılan takımından. Ama o öyle değil işte. Enver'in en şaşırtıcı yanı kişiliğini öne sürmeme tutumunu ve atsız şanssızlığını şiir uğraşında da sürdürmesi. Ama bunun alçak gönüllülükle bir ilgisi yok. Olsa olsa bir yüce gönüllülük bu. Yepyeni bir ahlak ve ondan köklenen yepyeni bir şiir anlayışı. Enver bir konuşmasında diyor ki, şiirde benden başlayıp bende biten bir tema, evrensel bir nitelik taşımaz kanısındayım. Gerçek şiirde şair bu beni yok etmeli, bize doğru açılmalıdır. Zaten devrimciliğin ilk koşulu da budur. Benin tutsağı olmaktan sıyrılmak, kendini bize adamak. Çünkü biz her şeyin özünü teşkil ediyordu ve ben de biz tarafından belirleniyordu. Bir de kendi şiirinden bir örnek veriyor. Biz olmasak gökyüzü, biz olmasak üzüm. Biz olmasak üzüm göz, kömür göz, ela göz. Biz olmasak göz ile kaş, öpücük, nar içi dudak. Biz olmasak ray, dönen tekerlek, yıkanan buğday. Ayın 15'i, biz olmasak Taşova'nın tütünü, Kütahya'nın çinisi. Yani bizsiz, anne dizi, kardeş dizi, yar dizi güzel değildir. Güzellik kavramı böylece toplu yaratıcılığa, sosyal üretime yani bizlik kavramına bağlanıyor. Doğa da bu üreticiliğin değiştirdiği bir birimler birliği olarak bir işlevsellik ve yaşanılmışlık kazanıyor. İnsanla iç içe, halk şiirinin en büyük özelliği de bu değil midir zaten? Doğa ile insan arasında kurulan bu diyalektik birleşim, iki arada hızla gidip gelen bu mekik sözcük dizilerine uyumlar, yoğunluklar, bağışlar. Giderek güncelin ötesinde evrensellikler taşıyan bir şiir dili oluşur. Öte yandan bu dediğim mekik tekniği üretim araçlarının gelişmesiyle hızlanmakta, insanda doğa, insan ile insan ilişkilerine yeni boyutlar gelberi etmektedir. Enver ilk kitabı Dost Dost ile Kavga ile işte bu hızlanışı dile getiren şiirler verdi. Ama bu şiirler bir tarihsellik bilinciyle yoğrulmuş oldukları için doğal yörelerinden kopuk değillerdi. Ne de dilleri ana kaynaktan, halk kaynağından ayrı düşmüştü. Kirtim Kirt adındaki o büyük şiir bu başarının en başarılı örneğiydi. Bir yanda termonükleer çağ, bir yanda balistik şirret, evvel madde, ahir fikir, dolan göğsümdeki hava, salın yanımdaki fakir, salın proletarya, geber başımdaki bit, kirtim kirt, kirtim de kirt, kirtim de kirtim, kirtim kirt. İkinci Dünya Harbi sırasında ve sonrasında yazılmış bu şiirler, Türkçemizde İstanbul ağzının dışına taşarak yeni yeni yerine oturmaya başlayan ulusallaşma sürecinin ilk muştularındandı. Enver'in ikinci yapıtı Panzerler Üstümüze Kalkar, Doğrultu Yayın Evi çıkardı geçen de, yıllardır toplu iğnelerle kuyu kazan biçim yenilikçilerine yenilik özden kopuşup geldiğinde ne cins işler görülebileceğini dank ettirici usta işi bir yapıt. Enver yıllar önce ben isterdim ki şiirlerim halkımızın bir türküsü, bir hoyrat, bir ela gözlü, bir bozlak gibi ezgili bir şekilde de okunabilsin diyordu. Bu son şiirlerinde ermiş muradına. Umulmadık bir biçim atılımıyla yeni bir ses, yeni bir nefes yakalamış. Dizeleri tek tek sözcüklerden oluşan ve aşağıya doğru dizeden dizeye sekerek izlediklerinde bir ilahi soluğu kazanan harika şiirler bunlar. Kısa bir örnek, yerimiz o kadar. Keban dedikleri. Munzurum pus içinde, savrulur karla, rüzgarla. Aşağıda domates, biber fideleri, çalışır derin kuyularda. Ve Keban dedikleri bir küçük şehir, yediğim ahuda, içtiğim zehir. Oy kurban ölem ben, ölem kuytularda. Bir dikili taş yazıtı gibi değil mi? Ama çoluk çocuk hep bir ağızdan okuduğumuz bir dikili taş yazıtı. 23 Haziran 1977. 10. ayrımın sonu. Sayfa 162.